Ayrım 11.
Sonra elindeki ince cam vazonun yetersizliğini idrak etti. Silahlı bir adama karşı bu ince cam vazoyla ne yapabilirdi ki? Acıyla inledi. Hani neredeydi MİT mensupları? Sizi 24 saat göz hapsinde tutacağız demişlerdi. Bu muydu koruyup gözetmek? Oysa onlara en ihtiyaç duyduğu anda hiçbiri ortalarda yoktu. Birden aklına pencereyi açıp avaz avaz bağırmak geldi. Şayet sokakta bir arabanın içinde nöbetteyseler, çığlığını duymamaları olanaksızdı. Onlar olmasa bile belki uyanık birkaç komşu duyar, ne oluyor diye dışarıya fırlarlardı. Gerçi çevredeki komşularla pek ünsiyetleri yoktu ama imdat diye bağıran bir kadına kim olsa ilgi gösterirdi. Hızla pencereye koştu, tülleri çekip panjurları açtı. Evet, evet o sarışın ajan Erdoğan, sokağın kenarında park etmiş bir Murat arabanın yanında durmuş eve bakıyordu. Birden içi bir kurtarıcı görmenin sevinç ve coşkusuyla doldu. Adam da pencerede bir hareket görünce durmuş, bakışlarını o yana çevirmişti. Selma artık kurtulduğunu anlamıştı. Birden aklı yine karıştı. Peki aşağıdaki yabancı, ajanın sokaktaki mevcudiyetine rağmen içeriye nasıl girebilmişti? Olacak şey değildi bu. Bu yabancının içeriye girişini görmemiş miydi bu ajan? Aklına gelen ihtimalle birden dondu kaldı. Sevinci yarım kalmış, korkusu büsbütün artmıştı. Yoksa, hayır bunu düşünmek bile istemiyordu, olamazdı. Aynı anda kapıda ufak ve sessiz bir hareket oldu. Kapı tokmağı hafifçe çevrildi. Kilit direndi, kapı açılmadı. Selma pencerenin önünde bağırmak için ağzını açtı. Gözleri büyümüştü genç kadının. Düşman tam yatak odasının önündeydi. Adam içeriye girmek için kapıyı zorluyordu. Selma ilk kez korkunun bir insanı böylesine perişan ve çaresiz bıraktığını anladı. Dili tutulmuş gibiydi. Ağzını açıyor ama sesi çıkmıyordu. Nutku tutulmuştu adeta. Otto Han'ın evinde kıstırıldığında da çok korkmuştu. Ama bu kez durum farklıydı. Şimdi kendi evindeydi ve de savunmasızdı. Ondan bin beter durumdu şimdi. Gırtlağını zorladı, haykırmaya çalıştı. Galiba hırıltılar çıkıyordu ya da ona öyle geliyordu. Çünkü kulakları kendi sesini duymuyordu. Ve kapı hala zorlanıyordu. Selma'nın gözleri daha da büyüdü. Ajan eliyle belli belirsiz bir işaret yapıp arabanın içine girmişti. Artık bakmıyordu. Dona kalmıştı Selma. Kımıldayamıyordu. Sanki vücuduna kramplar girmiş, genç kadını pencerenin önüne mıhlamıştı. Kısa bir süre gözleri hariç hiçbir uzvunun hareket etmediğini fark etti. Sanki korkudan felç gelmişti. Ve kapı hala zorlanıyordu. Hem de eskiye kıyaslan biraz daha sert. Nihayet Selma'nın ağzından feryat boşaldı. Tiz, acayip, canhıraş bir feryattı bu. Devamlı, kesilmeyen, hiç bitmeyecek gibi uzayıp giden bir bağırma. Artık gözleri kapanmış, etrafıyla ilgisi kaybolmuştu. Sadece dikildiği noktada çığlıklar atıyordu. Ne olup bittiğinin farkında değildi bile. Dışarıdaki adam kapıyı omuzlamaya başladı. Selma şimdi onun da bağırdığını duyuyor ama hiçbir şey algılayamıyordu. Neden sonra kapı kilidinin yerinden oynadığını, zorlanan kapının hafifçe aralandığını gördü. Genç kadın artık korkudan ziyade sinirden çığlıklarına mani olamıyordu. Kapının aralığından önce tabancanın namlusu göründü. Gözleri irileşip sabitleşen Selma, silahı tanımakta gecikmedi. Kayınpederinin silahıydı bu, aşağıda unuttu. Sonra iri ve adeleli bir çıplak kol gözüne çarptı. Ve daha sonra da kocasının endişe dolu çehresini fark edebildi. Selim çılgın gibi kapıdan içeriye girmeye çalışıyordu. Selma'yı yatıştırmak epey zor oldu. Kadıncağız saatlerce sessiz sessiz ağladı. Bir türlü teskin olamıyordu. Hırıltılı bir uykuya daldığında saat sabahın 4'ü olmuştu. Selim o gece hiç uyumadı. Genç kadının çığlıklarını duyunca kapının camını kırarak içeriye dalan ajan Erdoğan'la uzun uzun konuştular. Biri görev gereği uyuyamayacaktı. Ötekinin ise gerginlikten uykusu kaçmıştı. Selim yatak odasına dalınca karısına sarılmış uzun süre onu sakinleştirmeye çalışmıştı. Genç kadın ısrarla aşağıda bir yabancının dolaştığını söyleyip duruyordu. Selma'yı uyandıran seslerin kendisinden geldiğini, yatak odasına çıkmadan evvel aşağıda epey dolaştığını, mutfaktaki tabancayı görünce irkilip yatak odasına koştuğunu uzun uzun anlattı karısına. Ama Selma bir türlü inanmak istemiyordu. Ajan Erdoğan akşam 8'de nöbeti devralmıştı. Eve kimsenin girmediğine kesinlikle emindi. Gece yarısına doğru Selma'nın alt kata indiğini yanan ışıklardan fark etmişti. Mutfağa geçtiğini, bir süre orada oyalandığını, bahçe ışıklarını yaktığını, sonra da tüm elektrikleri söndürüp yatak odasına çekildiğini anlattı. Onun nöbette olduğu sırada hiçbir olağan dışı hadise cereyan etmemişti. Ajan Erdoğan, göreve dışarıda devam etmek için çok ısrar etti. Daha fazla rahatsız etmek istemiyordu. Ama Selim onu bırakmadı. Kahve pişirip birlikte içtiler. Daha önce adamcağızı tokatladığı için biraz da mahcubiyet hissediyordu. Sabah 6'ya kadar sohbet ettiler. Ajan, nöbeti devretmek için dışarıya çıkarken, Selim de biraz uyumak üzere yatak odasına yollandı. Yarın ilk işi, kırılan sokak kapısının camı ile yatak odasının kapısını tamir ettirmek olacaktı. Selim, öğleden sonra laboratuvara girdiğinde, Otto Hahn elektron mikroskobunun ışıklı panelindeki gen şekillerini tetkikle meşguldü. Selim'i görünce sinirli bir şekilde yerinden kalktı. Genç adam olağan dışı bir durumun varlığını hemen sezinledi. Otto ellerini iki yana açarak Selim'e yaklaşırken, "Herr Alper, bu iş böyle yürümez. Kepazelik bu. Artık çalışamıyoruz. Durumu derhal bir çare bulmak gerekiyor," diye söyleniyordu. Selim kavrayamadığı durumu anlamak için merakla Alman'ın yüzüne baktı. Onun böyle fevri davranışlarına hiç alışık değildi. "Olmaz ki böyle," dedi Otto. "Zaten bu laboratuvardaki eleman sayısı yetersizdi. Şimdi ise sadece ikimiz kaldık. Her şey durma raddesine geldi. Lütfen durumu yetkililere iletin. Burayı ya kapatsınlar ya da çalışma şartlarını gereği gibi ayarlasınlar." "Neler oluyor Otto?" diye sordu Selim. Otto'nun yanakları al aldı. Alman, samimi görünen bir kızgınlıkla konuşmaya başladı. "Doktor Kenan bir kazaya uğradı. Aramızdan ayrıldı. Tarık Peker bir aydır izinde. Ne zaman döneceği belli değil. Doktor Servet Şahin de bu sabah istifa etti. Rezalet bu. Böylesine ciddi bir çalışma, bu aşamada hiç bu kadar desteksiz bırakılır mı? Çalışacak adam yok. Bu bir ekip işidir. Kadro tamam olmayınca işler yürümüyor. Lütfen bu durumla siz ilgilenin. Sanırım şimdi burada tek yetkili sizsiniz. Bir şeyler yapın. Acele tarafından buraya uzmanlar temin edin." Selim şaşkın şaşkın sordu. "Servet Şahin istifa mı etti?" "Evet, ben de bu sabah öğrendim." "Sebep neymiş?" "Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Sabah uğrayıp özel eşyalarını toplayarak veda etti. Birdenbire, kimseye önceden haber vermeden." "Ne olacak şimdi?" "Ekip dağıldı, çalışmaya olanak yok. Birilerinin acele tedbir alması lazım." "Siz Sayın Weber'le bir görüşseniz," diyordum. "Belki bu duruma bir çare bulur." Selim öfkeyle tabureye çöktü. Demek bir yolunu bulup Doktor Servet Şahin'i de uzaklaştırmayı becermişlerdi. Bunun bir tertip olduğuna %100 emindi. Aklına hemen iki olasılık geldi. Ya bu bölümü tabii bir tasfiyeye sokmuşlardı, eleman yetersizliğinden bölümü kapatmayı düşünüyorlardı, ya da kendi inanç ve gayretleri doğrultusunda çalışacak yeni elemanlar getireceklerdi. İkinci ihtimal daha akla yakındı. Aşı konusunda bu kadar mesafe kat etmişken bu gelişmeyi göz ardı edemezlerdi. Bu keşfin Gras'a sağlayacağı ekonomik ve siyasi menfaatleri bir çırpıda silkip atamazlardı. Selim bir süre kararsız Otto'nun yüzüne baktı. Sonra, "Sen ne düşünüyorsun?" diye sordu. Otto sinsi sinsi Selim'i süzdü. "Bu daha ziyade sizin sorununuz. Başarıya ulaştınız sayılır. HIV virüsünden alınan yüzey antijene ait geni izole ettiniz. Sonra da bakteriyle birleştirdiniz ve kobaylara enjekte ettiniz. Kobaylarda beklenilen antikorlar oluştu. Yani deneylerin en zor kısmını başardınız. Artık işin bu safhasında nasıl olur da her şeyi yarım bırakabiliriz? Laboratuvara derhal sizinle çalışabilecek yeni bir ekip lazım. Bence Herr Weber'e bu isteği hemen iletmeniz gerekli. Ekip tamamlanmazsa çalışamayız." Selim bir an daldı. Hiç sesini çıkarmadı. Sonra ağır ağır, "Doktor Helmut Grimm diye birini tanıyor musun?" diye sordu. Otto Hahn'ın yüzünde hiçbir değişiklik olmadı. "Hayır, tanımıyorum." "Tanımam mı lazım?" "Bilmiyorum. Gras'ın tecrübeli ve eski bir elemanıymış. Belki tanırsın diye sordum." "Üzgünüm ama adını hiç işitmedim. Niye sordunuz?" Selim soruya hemen cevap vermedi. Gözlerini Otto'nun suratına dikip bir süre süzdü. Alman bu nazarlar altında kızarmamıştı bile. Otto mükemmel rol yapıyordu doğrusu. "Karl Weber, Doktor Grimm'in bölüm şefi olarak atandığını dün bana söyledi. Senin haberin olmadığına şaşırdım." Otto omuzlarını silkti. "Nereden haberim olabilirdi ki? Herr Weber bana bu konuda bir şey söylemedi. Hem belki de anlamışsınızdır. Sayın Weber'le benim yıldızım pek barışmaz. Ne hikmetse benden haz etmiyor. Selim gülümsedi ama sesini çıkarmadı. Herhalde bu da oynanan oyunun bir parçasıydı. Otto devam etti. Bu beni ilgilendirmez ama sanırım size bir haksızlık yapılıyor, öyle değil mi? Ne gibi? Bu bölümün şefi olarak sizin atanmanız gerekmez miydi? Bilemem. Bu husus idarecilerin takdirine kalmış bir konu. Demek ki beni layık görmemişler. Hayret dedi Otto yüzünde şaşkın bir ifadeyle. Siz çalışkan ve başarılı bir mikrobiyoloji uzmanısınız. Bu mevkiye sizden iyisini bulabileceklerini hiç sanmam. Teşekkür ederim Otto, dedi Selim. Sonra yeniden kalkıp ağır adımlarla laboratuvarı terk etti. Alman araştırmacı arkasından bir süre baktı. Otto'nun yüzündeki sinsi ifade hala kaybolmamıştı. Selim bir alt kattaki çalışma odasına girince bir süre çaresizliğin verdiği hırsla odayı arşınladı. Monoton tempolu geçen iş hayatı şu son bir haftada dayanamayacağı kadar hızlanmış ve sonuçları önceden kestirilemeyecek tehlikeli bir eğim kazanmıştı. Ucu cinayetlere kadar varan korkunç oyunlar dönüyordu etrafında. İşin acı ve ürkütücü yanıysa olayların odak noktasında kendisinin bulunmasıydı. Beyninde cevaplandıramadığı bir sürü sual vardı. Artık kendini işine veremediğini, her şeyden önce hadiselerin aydınlanıp huzura kavuşmadıkça da çalışamayacağını anlıyordu. Doktor Kenan'ın öldürülmesi aklını kurcalayan en önemli sorundu. Albay'ın iddiası doğruysa doktoru kim öldürmüş olabilirdi? Öldürmek için sebepleri neydi? Acaba Kenan mühim bir şey mi öğrenmişti? Anladığı kadarıyla kendi hayatı da tehlikedeydi. Aksi halde Mit gece gündüz peşine koruyucular takar mıydı hiç? Aklına karısı geldi birden. Dün geceki korkunun şokunu Selma bu sabah dahi tam atlatmış değildi. Evdeki tamiratlar için öğleye kadar onunla birlikte kalmıştı. Eve gelen işçilere bile şüpheyle bakmıştı Selma. Bu gidişatın genç kadının farkında olmadan sıhhatini etkilediğini düşünmeye başladı. Merak etti, telefonla aradı. Telefonu açan karısının sesi şimdi daha yumuşak ve huzurlu geliyordu. Kapının önündeki nöbeti ajan Pervin Moral'a almıştı. Selma da onu içeri almış ve iki kadın koyu bir sohbete dalmışlardı. İçi rahatladı. Hiç olmazsa karısı şimdilik emniyetteydi. Allah'ım bu huzursuzluk daha ne kadar sürecek diye acı acı düşündü. Aklına bir çözüm gelmiyordu. Selim telefonu kapattıktan sonra bir süre ne yapacağını düşünmeye başladı. Olayın boyutları artık onun imkanlarının çok ötesindeydi. İşe Mit el koymuştu. Herhalde polisti. Biraz daha huzurlu ve güvende hissetmesi gerekirdi kendini ama niye bu hissi içinde ve beyninde duyamıyordu? Onu bu kadar ürküten ve korkutan neydi acaba? Yine de gelişen olaylara bu kadar bigane kalamazdı. Bir şeyler yapmak, durumu değiştirecek bazı tedbirler almak zorundaydı. Sonunda Selma'ya hak verdi. Neydi belirsiz bir Alman müdürün çevirdiği dolaplara seyirci kalamazdı. Durumu muhtar basmacıya açmak, dilinin döndüğü kadar üstü kapalı bir ifadeyle endişelerini patrona açıklamak zorundaydı. Alt tarafı şirket içinde başvuracağı en yüksek makam oydu. Dönen dolapları ona bildirmeliydi. Başka kime gidebilirdi ki? Yerinden fırladı, doğru merkez binaya yollandı. Muhtar basmacının bugün fabrikada olmadığını biliyordu. Belki sekreteri Serra Dikmen'den nerede olduğunu öğrenir, hiç olmazsa telefonla en yakın tarih için bir randevu koparırdı. Serra onu güler yüzle karşıladı. Minyon ve çıtı pıtı hali, insanlara her zaman sıcak ve sokulgan davranışlarıyla yaklaşan Serra, Selim'in patronla randevu isteği üzerine telaşlandı. Çünkü muhtar bey, yarın Londra'daki büyük sanayi fuarına katılmak için maiyetindeki 10 kişiyle yurt dışına çıkıyordu. Bugün için bir randevu ayarlaması olanaksızdı. Hemen her saati doluydu patronun. Serra, dönüşünü bekleyemez misin? Diye sordu. Genç adam başını sallayarak, hayır, çok acil bir mesele. Bizim bölüm durmuş durumda. 10 gün beklemem olanaksız dedi. Sekreter kız anlayışla gülümsedi. Dur bakalım, şansımızı bir deneyelim diye telefona sarıldı. Selim'in içi içini yiyordu. Gerçekten de kadroyu bir an evvel takviye etmek, yeniden bir ekip oluşturmak gerekiyordu. Çalışmalar durma noktasına gelmişti. Karl Weber içten köstekliyordu. Ekibi bir haftada yok etmişti. Bu kadarına izin veremezdi. Mücadele etmesi şarttı. Serra muhtar beye ulaşmıştı. Konuşmalara kulak kabarttı. Sırtı ter içinde kalmıştı. Serra adeta yalvarır gibi konuşuyor, hiç olmazsa bir 15 dakika ayırmasını rica ediyordu. Anladığı kadarıyla patron vaktinin yetersizliği nedeniyle atlatmasını, görüşmeyi dönüşün ertelemesini söylüyordu. Kız, şimdi karşımda efendim, en iyisi siz görüşün deyip telefonu Selim'e uzattı. Selim ahizeyi kaptı. Gras'taki işini sürdürmesi ve başarıya ulaşması için bunun son fırsat olduğuna inanıyordu artık. Muhtar basmacının Türkiye'de olmadığı 10 gün içinde Karl Webel kim bilir daha ne dolaplar çevirirdi burada. Titreyen sesiyle, "İyi günler beyefendi," dedi. "Vaktinizin kısıtlı olduğunu biliyorum. Sizi rahatsız ettiğim için de çok özür dilerim. Lakin sizinle mutlaka görüşmemiz lazım." Muhtar basmacı sakin ve ahenkli sesiyle, "Hayırlar ola Selim Bey. Sesinizden çok telaşlı olduğunuzu sezinliyorum. Mesele nedir?" Selim geveledi. Bu pek telefonda görüşebileceğimiz bir husus değil. Acaba bana bir yarım saat ayırabilir misiniz? Siz nereye uygun görürseniz ben gelebilirim efendim." Hattın öbür ucunda kısa bir sessizlik oldu. Belli ki muhtar basmacı zaman ayırmak için düşünüyordu. "Çok önemli mi? Dönüşüm bekleyemez mi?" diye sordu. Selim hiç duraksamadan, "Üzgünüm beyefendi ama olayın beklemeye hiç tahammülü yok," diye cevap verdi. "Öyleyse şöyle yapalım," dedi muhtar basmacı. "Niye bu akşam eşini alıp bize yemeğe gelmiyorsun? Bence en uygunu bu. Sizi akşam köşke beklerim. Yemekte konuşacak vakit buluruz." Selim bu ummadığı davet karşısında şaşırmıştı. "Sizi rahatsız etmiş olmayalım," diye geveledi. Belki birkaç nezaket cümlesi daha söyleyecekti ama muhtar basmacı, "9.30'da beklerim," dedi ve telefonu kapadı. Selim keyiflenmişti. Zevkle ellerini çırptı. "Oldu bu iş," diye bağırdı. Sonra Serra'ya dönüp, "Bu iyiliğini asla unutmayacağım," diye mırıldandı. Kız da manidar bir şekilde göz kırpıp, "Bir gün hatırlatırım," diye güldü. Muhtar basmacının köşk dediği yer, kandilli sırtlarında muazzam bir korunun içindeki 3 katlı kaşhaneydi. Arabasının farları, yüksek duvarların çepeçevre sardığı korunun kapısını aydınlatınca, cam bölme içindeki adam yerinden çıkarak şoför mahalline yaklaştı. Ölçülü bir nezaketle önce arabanın içine bir göz atıp, sonra soran nazarlarla Selim'i süzdü. Genç adam, "Adım Selim Alper, muhtar beyin davetlisiyiz," dedi. İri yarı üniformalı bekçi onları pek beğenmemiş gibi süzdü fakat kibar bir sesle, "Hoş geldiniz efendim, buyurun," dedi. Sonra açık pencereye eğilerek, "Sağı takip ederek ilerleyin. Köşk 150 metre kadar ileride korunun ortasındadır. Lütfen park mahalline gelmeden arabadan inmeyin," diye ilave etti. Korunun şatafatlı ve debdebeli girişinden etkilenen Selma başını uzatarak, "İnmeyelim mi? Arabadan inmenin ne mahsuru var?" diye sordu. Adam Selma'ya bakarak, "Hanımefendi, gördüğünüz gibi burası tenha bir yerdir. Güvenlik nedeniyle bazı tedbirler almak zorundayız," diye yanıtladı. Selma şaşkınlıkla arkasına yaslandı, sesini çıkarmadı. İri yarı bekçi, kulübesine girip kalın duvarların arkasına geçti. Sonra göremedikleri bir mekanizmayı harekete geçirerek, siyaha boyanmış kalın ferforje kapının açılmasını sağladı. 2 metreyi bulan demir kapı, vınlayarak yana doğru kaydı. Selim, açılan kapıdan yavaş yavaş Mazda'yı içeriye soktu. Temmuz mehtabının yeni yeni yükselmeye başlayan sarı ışıkları altında koruya girdiler. Biraz da merak nedeniyle Selim, arabayı gayet yavaş sürüyordu. Koru ikisini de şaşırtmıştı. Araba için açılmış geniş yola rağmen etraf bir orman görüntüsündeydi. Uzun farların etrafı delen aydınlığına rağmen korunun zifiri karanlığı ürkütücüydü. Selma gayri ihtiyari, "Kuzum bu debdebeye rağmen niye buraya iyi bir elektrik tertibatı kurmamışlar?" diye sordu. Arabayı dikkatle süren Selim, "Ne bileyim ben," diye yanıtladı. Yol bir daire gibi dönerek uzuyordu. 20 metre kadar gitmişlerdi ki birden önlerine bir adam çıktı. Her iki elinde tasmalarına bağlanmış zincirleri çekiştiren 2 azman kurt köpeği vardı. Hayvanlar arabaya saldıracakmış gibi hareketlendiler ama adam köpekleri çekiştirerek hareketlerine mani oldu. Hayvanlar dişlerini göstererek hırlıyorlardı. Selim arabayı sürmeye devam etti. Yan gözle de karısına baktı. Köpeklerden ürkmüştü Selma. Başını çevirip arkayı gözleyen genç kadın, "Aman Allah'ım ne korkunç yaratıktı onlar," diye homurdandı. Yüreği ağzına gelmişti. Selim dikiz aynasından arkaya bir göz attı. Karanlık yol boştu şimdi. Adam köpekleriyle birlikte korunun sık ağaçların içine dalıp kaybolmuştu. Selim ağzının içinde mırıldandı. Bu da zenginliğin zor yanı işte," dedi. "Böyle ünlü ve para babası olunca demek böyle de korunmak gerekiyormuş. Aman eksik olsun böyle zenginlik. Beni bağlasalar burada yaşayamam ayol. Ödüm kopar burada. Dağ başı gibi bir yer." Selim gülümsedi. "Burayı bir de gündüz gözüyle görmeli sevgilim. Herhalde o zaman fikrin değişir. Serra'dan adresi alırken işittim. Nefis bir manzarası varmış. Bütün boğaz ayak altındaymış. İçerisi de saray gibiymiş. Kız anlata anlata bitiremedi. Aman aman eksik olsun. Güle güle otursunlar saraylarında. Bana göre değil burası. İnan daha şimdiden geldiğime pişman oldum. Selim karısını dürttü. Genç kadın ürkerek ne var diye sordu ve kocasının fısıltı halinde söylediklerine kulak verdi. Karanlıkların arasında kalan bir gölgeyi işaret ediyordu kocası. Önce dikkatle bakmasına rağmen göremedi. Sonra kuytu gölgelerin arasında dikilen adamın elindeki kocaman tüfeğin metal kısmına vuran ay ışığının parıltılarını gördü. Otomobilin farı adamı aydınlatmıyordu. Yine de onları görünce hafifçe ağaçların gerisine çekildi. Anlaşılan köşkün silahlı bekçileri misafirleri rahatsız etmemek için pek görünmek istemiyorlardı. İkisinin de içini bir tedirginlik kapladı. Ta ki virajı alıp birden bol ışıklı köşkün geniş ön bahçesine gelinceye dek. Gördükleri manzara karşısında ikisinin de nutku tutuldu. Selim bir an frene basıp hayretle karşılarındaki malikaneyi seyre daldı. Gözlerine inanamadılar. Adeta bir saray yavrusu vardı karşılarında. Selim, Serra'nın binayı anlatırken ne kadar yetersiz kaldığını o an anladı. En az 40 metre eninde, 3 katlı, derinliğini göremedikleri görkemli bir binaydı. Selma'nın aklına, filmlerde gördüğü, Amerika'nın Virginia gibi güney eyaletlerinde sıkça rastlanan, toprak zenginlerinin bol kolonlu, beyaz renkli, mimari stili göz alıcı tarihi konakları geldi. Bina sanki onlara özenilerek inşa edilmişti. Geniş ön verandayı destekleyen ve çatıya kadar yükselen dört geniş mermer sütun köşke hem değişik bir hava veriyor hem de farklı mimarisini simgeliyordu. Karı kocanın ne eski ne de yeni mimari hakkında fazla bilgileri yoktu. Lakin bu yapının eski ahşap Osmanlı tarzı konaklara hiç benzemediği, boğazın karakteristik mimari stiline uyum sağlamadığı su götürmezdi. Binanın yeni inşa edildiği belliydi. Baştan aşağı betonarme olduğu halde tarihi imaj yaratabilmek için eskiye sadık bir tarz kullanılmıştı. Binanın hemen duvar diplerine ve bahçenin muhtelif yerlerine serpiştirilmiş devasa projektörler, yapıyı çatısına kadar görkemli bir ışık zenginliğine boğuyordu. Geldikleri karanlık ve korkutucu koru yolundan sonra karşılaştıkları muhteşem manzara, bol aydınlık ve kudret simgesi malikane, gerçekten de genç çifti epey şaşırtmıştı. Binanın önündeki geniş platformda, müthiş bir tabiat zenginliğiyle insan zevkinin şekillendiği nefis bir yaşam ortamı seçiliyordu. Orta alanda fıskiyeli, oldukça büyük bir havuz vardı. Gökkuşağını hatırlatan renklerle ışıklandırılmış sular 2-3 metre yükseliyor, sonra hışırtılarla tekrar havuza dökülüyordu. Gündüz gibi aydınlatılmış platformun tamamı, bakımı çok iyi yapılmış İngiliz çimiyle kaplıydı. Ama genç çifti asıl şaşırtan şey, havuz başındaki masalarda toplanmış yemek yiyen misafir kalabalığıydı. Selim yalnız kendilerinin davetli olduğu sıradan bir aile yemeği düşünmüştü. Halbuki bir düğün yemeği veya bala verilen modern bir kulübün yazlık görkemli bahçesine gelmişler gibi bir duyguya kapıldı.